Beşinci ayrım. Ortodrom. Ortodrom nedir? Sanırım bu kelimeyi ilk kez duyuyorsunuz. Ortodrom, kısaca bir küre üzerindeki iki nokta arasında gidilebilecek en kısa yol demektir. Eğer dünya küresi üzerinde iki nokta arasındaki en kısa yolu belirlemeye kalkarsanız, pek çok matematik formülü bilmeniz gerekir. Ya da bir uzay mekiği bulacaksınız, uzaya çıkacaksınız. Uzay mekiğinin penceresinden mavi küreye, yani dünyaya bakacaksınız ve göz kararı işte A noktası ile B noktası arasındaki en kısa yol diyeceksiniz. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa. Üçüncü bir yol daha var aslında ama hiçbirinizin bunu kabul edeceğinizi sanmıyorum. Beyninizi bir kuş beyniyle değiştirmek. Çünkü kuş beyinli diye alay ettiğimiz o kuşlar gidecekleri yere her zaman en kısa yoldan giderler. Yani ortodrom yoldan. Siz buna kestirme yolda diyebilirsiniz. Bu arada gemiciler okyanusta seyahat ederlerken ortodrom yolları bulmayı 19. yüzyılda ancak tam olarak becerebilmişlerdir. Hemşerim, Afrika ne tarafta? Eğer uzun bir yolculuğa çıkacaksanız yönünüzü belirlemenin bir yolunu bulmalısınız. Yoksa kaybolursunuz. İstanbul'dan yola çıkan bir leylek sürüsü Afrika'ya nasıl gidecek? Yönlerini nasıl bulacak? İşte göç yolculuğunun en önemli sırrı budur. Ve bu sır da tam olarak çözülebilmiş değildir. Bazı araştırmacılara göre kuşlar, yeryüzündeki bir takım şekillere, dağlara, nehirlere falan bakarak yollarını ve yönlerini bulurlar. Ama pek çok kuş geceleri seyahat eder. Bazıları da bulutların çok çok üstünde. O zaman da güneşe ve yıldızlara bakarak yol bulurlar diyebiliriz. Ama ya hava bulutluysa? En son teorilerden birisi kuşların beyinlerinde bir pusula bulunduğu şeklindedir. Tabii bu bildiğimiz gibi bir pusula değildir. Beyinlerinde mıknatıs özelliği gösteren bazı maddeler vardır. İşte bu maddeler pusulanın ibresi gibi kuşları doğru yöne çevirir. Haydi hep beraber. Kuşlar sürü halinde göç ederler. Bunun çok faydaları vardır. Mesela kartal gibi yırtıcı kuşlar binlerce kuşu bir arada görünce korkup saldırmazlar. İlk kez yolculuğa çıkan yavru kuşlar yolu bilmedikleri için akrabaları arasında kaybolmadan uçarlar. Kuşlar V şeklinde uçarlar. Bu uzun yolculuklarda çok işe yarar. Öndeki kuşun kanadından çıkan hava akımı arkadakini yavaşlatır. Eğer kuşlar tren vagonları gibi sıra sıra uçsalardı, arkadakiler çok yorulurdu. Ama yan yan uçsalar, öndekinin hava akımı yanındakine yardımcı olur. İşte bu yüzden kuşlar V şeklinde uçarlar. Böylece herkes önündekinden faydalanır. Hem de tek başına uçan bir kuştan %70 oranında daha az enerji harcayarak. Ama en önde giden kuş en çok yorulan kuştur. Bu yüzden öndeki kuş sık sık değişir. Şu ısınan hava meselesi. Hepiniz ısınan havanın yükseldiğini bilirsiniz. Kuşlar bunu bilmese de hisseder. Sıcak hava akımları kuşlar için bulunmaz fırsattır. Tıpkı dalgalara binen sörfçüler gibi kuşlar da sıcak hava dalgalarını kanatları altına alarak gökyüzünde süzüle süzüle kanat çırpmadan giderler. Bu da dinlenmek için bulunmaz fırsattır. Hele pelikan gibi ağır kuşlar için. Allah kuşların kulaklarını bu sıcak hava akımlarını hissedecek şekilde yarattığı için böyle bir imkanı hiç kaçırmazlar. Buraya kadar sizlere kuşların göç maceraları sırasında ne büyük mucizeler yaşandığını anlatmaya çalıştım. Eminim çok ilginç buldunuz. Özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi göç zamanlarında arada bir başınızı gökyüzüne kaldırıp bakın çocuklar. Sıra sıra sürü sürü leylekler, turnalar, kırlangıçlar ve kazlar göreceksiniz. Onlara bakın ve el sallayın. Gelecek sene yine gelin, emi diye seslenin arkalarından. Sizi duyamasalar bile hissedeceklerdir. O uzak ülkelerdeki çocuklara da selam söylemeyi sakın unutmayın. Merhaba sevgili Ağustos böceği. Sonunda sana mektup yazma vakti geldi. Vallahi içimde büyük bir dertti. Dostum, ben de pek çokları gibi seni tembel, uyuşuk, İşe yaramaz, keyfine düşkün ve gürültücü bir kimse olarak biliyordum. Ama kabahat bütün bende değil. Ah, o La Fontaine yok mu? Neymiş efendim? Güya karınca kanter içinde çalışırken Sen bütün bir yazı saz çalıp türkü söyleyerek geçirmişsin. Ilık gölgeli bir söğüt dalının üzerinde yan gelip yatmışsın. Sonra kışın soğuk nefesini ensende hissedince soluğu karıncanın kapısında almışsın. Aman ne olur, havalar çok soğudu. Etrafta yiyecek kalmadı. Açlıktan ölüyorum. Açlıktan ölmezsem soğuktan donacağım. Bana yardım et, demişsin. Karınca ise, yazın saz çalıp türkü söylüyordun ya, şimdi de oyna biraz, diyerek seni kapısından kovmuşmuş. Bak şu La Fontaine'in yediği naneye. Sana attığı iftiralar yetmezmiş gibi o çalışkan ve o mert karıncayı da gaddar bir cimri ilan ediverdi. Sevgili Ağustos böceği, artık üzülme. Çünkü ben her şeyi öğrendim. Karınca bana olan biteni bir bir anlattı. Ve gerçeğin medyada çıkan haberlerden çok farklı olduğunu gördüm. Senin hikayen de hepimizin hikayesi gibi annenin karnında başladı. 17 sene kadar önceydi. Annen seni, tabii sen o zamanlar minicik bir yumurtaydın, kocaman bir ağacın küçük ve taze bir dalının içine yerleştirdi. Bir süre sonra yumurtan çatladı ve mini minnacık bir kurtçuk olarak dünyaya geldin. Tam 4 hafta boyunca içinde bulunduğun o taze dalın öz sularından içerek beslendin. Daldan dışarıya çıkma vaktin geldiğinde yanında ne annen ne de baban vardı. Çünkü onlar çoktan bu dünyadan gitmişlerdi. Allah sana çok kuvvetli bir çift ön ayak ve gagaya benzer bir ağız vermişti. Onları kullanarak daldaki yarıktan çıkmayı başardın. Sanki bir yerlerden bir emir gelmişti ve sen ona uymak zorundaydın. Kendini hiç düşünmeden ağaçtan aşağıya attın. Düştün, düştün, düştün. Toprağa değer değmez hemen o güçlü ön ayaklarına kazmaya başladın. Kazdın, kazdın, kazdın. Sonunda ağacın köklerinden birine ulaşmayı başardın. Çok yorulmuş ve çok acıkmıştın. Kökü gaganla ısırıp öz suyunu içmeye başladın. İçtin, içtin, içtin. Sonra başka bir köke doğru yeni bir tünel kazmaya başladın. Sonra da bir başka köke doğru yola çıktın. Sonra bambaşka bir köke doğru. Sonra bambaşka bir köke doğru. Sonra başka bir köke doğru yeni bir tünel kazmaya başladın. Sonra da bir başka köke doğru yola çıktın. Sonra bambaşka bir köke doğru. Sonra bambaşka bir başka köke doğru. Sonra bambaşka bir bambaşka köke doğru. Tam 17 yıl boyunca o kök senin, bu kök benim, dolandın durdun. Hem de toprağın altında tüneller aça aça, toprağı kaza kaza. Eğer La Fontaine bunu bilseydi, senin için tembel ve uyuşuk der miydi hiç? 17 yılın sonunda yeryüzüne çıkma vaktin geldi. Büyümüştün. Üzerinde kalın bir kabuk vardı. Kabuğun altında ise ne işe yaradığını toprağın altında asla bilemeyeceğin kanatların. Sana o incecik zar gibi kanatları toprağın karanlık ve kat kat altındayken veren Allah, bir gün onlara ihtiyacın olacağını biliyordu elbette. Mevsimlerden yaz, aylardan Ağustos ve ılık serin bir sabahtı. Toprağın üstüne çıktın. Burası kocaman bir ormandı. Bir iki gün kendine gelemedin. Haklıydın. Sabırla ve tevekkülle toprağın bağrında geçirdiğin 17 yılın sonunda yeryüzünü görmek, güneşi hissetmek, dalların ve yaprakların arasından da olsa, azıcık da olsa gökyüzünün maviliğini, o maviliğin içinde koşup giden bembeyaz bulutları seyretmek aklını başından almıştı. Allah'ım diyordun, dünya ne kadar da güzelmiş. Derken üstündeki o kaba ve sert kabuk yırtıldı. Kanatlarını ilk defa açtın ve güneşte kurumaları için bir süre bekledin. Sonra da kendine şöyle bir baktın. Gövdenin arka tarafında nefes alıp verdiğin yere yakın bir yerde çok sert iki kabuk gördün. Üzerleri ince bir zarla kaplıydı ve zar çok gergindi. Kısa bir süre sonra da bu kabukların vücudundaki bazı kaslarla bağlantılı olduğunu keşfettin. Ama asıl keşfin bu kasları çekip bıraktığında o sert kabuklardan ve zarlardan çok ilginç bir sesin çıkıyor olmasıydı. Üstelik vücudun saniyede 500 kez o kasları çekip bırakacak şekilde yaratılmıştı. Bu harika, dedin kendi kendine. Ben bunlarla şarkı söyleyebilirim. Evet, La Fontaine'in haklı olduğu tek nokta senin bütün bir yaz şarkı söylüyor olmandı. Ama ne için? İşte bunu La Fontaine bilemezdi. Bilemediği için de seni geveze bir gürültücü olarak yazdı. Ama ben bu işin de aslını öğrendim. Sevgili Ağustos böceği, belki biliyordun, belki de sadece hissediyordun. Toprağın üstünde sadece 4 hafta yaşayacaktın ve yapman gereken çok önemli işler vardı. Sen erkek bir Ağustos böceği olduğun için hayatın sona ermeden önce kendine bir eş bulmalıydın. Bu koskoca ormanda senin gibi milyonlarca böceğin içinde kendine uygun eşi nasıl bulacaksın? Elbette şarkı söyleyerek. Çok acelen olduğu için gece gündüz demeden şarkı söylemeliydin. Nihayet kendine bir eş buldun. Mutlu bir yuva kurdun. Artık eşinin yapması gereken tıpkı annen gibi yumurtalarını bir ağaç dalının içine yerleştirmekti. Çünkü ancak bu böyle devam ettiği sürece ormanlar Ağustos böceklerinin şen şarkılarından yoksun kalmazdı. Siz çok önemliydiniz. Şarkılarınız da çok gerekli. Çünkü pırıl pırıl gökyüzünde, yıldızların ve ayın gülümsediği yaz gecelerinde sizin şarkılarınızı dinlemeliydik biz. Bazen kocaman ormanların derinliklerinden, bazen de evlerimizin bahçesindeki yaşlı bir mürdüm eriğinin dalları arasından seslenmeliydiniz. Allah'ım dünya ne güzel, dünya ne güzel Allah'ım, sen ne güzelsin. Bazımız duyacak, bazımız duymayacak, bazımız anlayacak, bazımız anlamayacaktı sizin şarkılarınızı. Ama siz hep söylemeliydiniz. Ve Ağustos ayı bittiğinde, Ağustos böceği yumurtaları incecik dalların içinde pembe pembe uyurlarken sen günlerdir gece gündüz söylediğin şarkıları aniden bitiriverdin. Dünyadan gitme vaktin gelmişti artık. Havalar soğumadan, kış hiç gelmeden gidiverdin. La Fontaine bari bu kadarcığını bilseydi değil mi? Takma kafana, boş ver. İçin rahat olsun. Nasıl da dop dolu bir hayat yaşadığını hepimiz öğrendik artık. Elveda Ağustos böceği, elveda sana. Kitabın sonu.